doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Programın isteyen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özlem, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta konuğumuz bir efsane isim, hocaların hocası. Benim de kendisinden ders alma şansına eriştiğim Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasun hocamız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ve az sonra Ahmet Bican Ercilasun hocamızla sohbetimize başlayacağız. Türkçenin çok önemli bir eserine ilişkin konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Göktürk yazıtlarımızdan sonra çok önemli bir eser var Türkçe'de. Bunu zannediyorum bizi dinleyen herkes biliyor. Divan-ı Lügat-ı Türk. Bu eser hangi dönemde, neden yazıldı? Söyleyelim hocam, Kaşgarlı Mahmut yazdı.
Elbette.
Şimdi hocamızdan bu konuda bir giriş rica ediyorum.
Divan-ı Lügat-ı Türk bilinen en eski Türkçe sözlüktür. Türkçeden Arapçaya bir sözlüktür. Bu yetmez. Oraya bir de ansiklopedik sıfatını ekleyelim. Türkçeden Arapçaya ansiklopedik bir sözlüktür. Neden? Çünkü bir kelimenin sadece basit karşılığını vermekle yetinmiyor. Eğer gerekiyorsa uzun uzun açıklamalar da yapıyor. Diyelim ki Pars maddesinde 12 hayvanlı takvimi anlatıyor. Diyelim ki Oğuz maddesinde ilk defa Oğuz boylarının tamamını veriyor. Üstelik onların kırmızı kalemle, kırmızı mürekkeple damgalarını da veriyor. Yani gereken yerlerde ya bir oyunu anlatıyor mesela. Sadece bir oyun demekle yetinmiyor. Mutlaka açıklamasını da yapıyor. Bir yemeği anlatıyor, mutlaka açıklamasını da yapıyor. Demek ki bilinen, Türkçenin bilinen ilk ansiklopedik sözlüğü. İlk sözlüğü, ansiklopedik sözlüğü Türkçeden Arapçaya. Çünkü muhatap kitlesi, hedef kitlesi Araplar. Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmış. Ama aynı zamanda Kaşgarlı Mahmut bir Türklük bilinci de taşıyor. Dolayısıyla Türk dilinin, kültürünün ve Türklerin genellikle üstünlüğünü ortaya koymak için de bu kitabı yazmış. Yani belki ilk hedefi Araplara Türkçeyi öğretmekse ikinci hedefi de budur. Ve bunu Bağdat'ta yazıyor ve Bağdat halifesine sunuyor eserini. 1072 tarihinde, 1072 ocağında yazmaya başlamış, 1077 tarihinde eserini bitirmiş ve Kaşgarlı Mahmut bu eseri o zamanki Bağdat'ta bulunan Abbasi halifesine, yani o zamanki İslam dünyasının en büyük ismine armağan olarak vermiş.
Sanki Kaim bi Emrullah değil mi hocam?
Kaim bi Emrullah.
Evet.
Evet, ona sunmuş. Şimdi Kaşgarlı diyoruz kendisine. Yani Kaşgar şehrinde doğmadıysa da orada yetişmiş. Nerede doğduğu konusunda farklı görüşler var ama sonuç olarak orada yetişmiş. Bir görüşe göre Karahanlı hanedan mensuplarından birisi. Yani bir şehzade bir görüşe göre. Kaşgarlı Mahmut ve bütün hanedanlarda olduğu gibi hanedan içi mücadelelerde mücadeleler orada da olmuş. Aşağı yukarı 1050'lerin ortasında müthiş bir Kaşgar'da Doğu Karahanlı hanedanı içinde müthiş bir kıyım olmuş ve hanedan üyesi olduğunu ileri süren bilim adamlarına göre oradan ayrılmak zorunda kalmış daha genç yaşta Mahmut. Türk boylarını dolaşmış. Bu da bizim için büyük bir şans olmuş. Dolaştığı Türk boylarından kelimeleri defterlerine yazmış, dörtlükleri, atasözleri defterlerine yazmış, bazı adetleri defterlerine yazmış ve Bağdat'a geldiği zaman zaten elinde malzeme hazır. Bağdat'ta oturup bunu 1072 tarihinin Ocak ayında yazmaya başlamış. Ben şöyle hayal ediyorum. Dicle kıyısında bir evi vardı. O evinde rahlede bu defterleri dizdi ve bu eseri yazmaya başladı. Ama şunu da söyleyeyim, hanedan mensubu olmasa dahi bir kere belli aristokrat, asil bir aileye mensup ve bütün o zamanın yetişmiş insanları gibi, bilim adamları gibi o dönemin iki önemli dili olan Arapçayı ve Farsçayı çok iyi biliyor.
Hakim.
Zaten eserinden belli yani eser Arapça. Yani madde başları Türkçe. Türkçeden Arapçaya sözlük olunca madde başları Türkçe. Onun manası Arapça olarak veriliyor. Ondan sonra mutlaka bir örnek veriyor. O örnek basit bir cümle olabildiği gibi bir dörtlük de olabiliyor, bir atasözü de olabiliyor. Bu sebeple biz Divan-ı Lugatü't-Türk'e ilk Türkçenin ilk atalar sözü külliyatı da diyebiliyoruz. Neden? 300'e yakın atasözü var. Ve Divan-ı Lugatü't-Türk'e ilk halk şiiri antolojisi de diyoruz. Çünkü 700 civarında mısradan meydana gelen dörtlükler var. Hangi dörtlükler biliyor musunuz? Hep liselerde okuduğumuz Alp Ertong'a öldü mü, Esiz Acun kaldı mı? Bu Divan-ı Lugatü't-Türk. Divan-ı Lugatü't-Türk bu şiirin ilk ve tek kaynağı. Eğer Kaşgarlı Mahmut bu eseri yazmasaydı bu şiiri biz bilmeyecektik. Alp Ertong'a büyük bir ihtimalle İranlıların meşhur destanında Afrasiyap.
Şehname'de değil
evet,
mi hocam?
Şehname'de Afrasiyap zaten açıkça söylüyor. İşte Afrasiyap'a Türkler Alper Tonga derler diyor. Ve ona ait dörtlük. Ama her dörtlük herhangi bir başka kelimenin örneği olarak veriliyor. Bilim adamları konularına göre ve bu koşma tarzı şiirlerde dördüncü mısralar birbirleriyle kafiyeli olduğu için efendim aynı kafiyeyi taşıyan dörtlükleri bir araya getirip aşağı yukarı bazılarına göre 9 dörtlük, bazılarına göre 11 dörtlük Alp Ertong'a sagusu. Yani Alp Ertong'un ardından Türklerin söylediği ağıt demek ki ilk ve tek kaynağı. Buna yine Kaşgarlı Mahmut mesela yine lise kitaplarına kadar girmiş olan şu destanı var. Şu destanı Türkmen maddesinde veriyor bunu. Türkmen maddesinde şu destanı da İlk ve tek kaynağı. Başka hiçbir kaynakta şu destanı yok. Meşhur İskender'in seferi sırasında yani milattan önce 320'lerin sonu efendim bu Türkistan Hindistan tarafına gelirken efendim Türklerin hükümdarı şu o sırada ne yapıyor şu efendim Türkler Hocent Nehri kıyılarında yani bugünkü Özbekistan'da Özbekistan'ın Fergana Vadisi civarında.
Sakalardan değil mi hocam?
Yani Sakalardan.
Evet.
Sakalardan olması lazım o tarihte. Milattan önce çünkü 320'ler. Şu orada oturuyor ve İskender geliyor diye haber verince o kımıldamıyor. Kımıldamıyor. Efendim bir seyyar havuz orada kazlar geziyormuş. Ne güzel şu kazlara bakar mısınız diyor. Bakın şimdi bunlardan başka anlamlar da çıkarmak mümkün. Yani bir araştırıcı. Yani demek ki o zaman Türkler seyyar havuz filan bulunduruyorlarmış. Yani gittikleri yerde göçebe göçebe hayat deyip geçmeyiniz yani. Efendim seyyar havuz ve büyük bir havuz olacak ki içinde kazlar yüzdürür.
Ve yerleşik bir hayat olacak.
Evet hocam. Yani işte zaten Türklere göçebe demek doğru değil. Konar göçer demek lazım. Yani bugünkü yaylak kışlak hayatı gibi. Ama sonuçta işte İskender gelince Türklerin büyük bir kısmı daha doğuya gidiyor. Bugünkü Uygurların bulunduğu bölgeye gidiyor. Orada Oğuzlar orada kalıyor. Yani bizim Türkiye'deki Türklerin ait olduğu boy, Oğuz boyu orada kalıyor. 22 boy, 2 halaç boyu da ekleniyor, 24 boy. Mesela bu destan, kısaca size anlattığım bu şu destanının tek kaynağı. Bunlar Arapça anlatılıyor. Arapça anlatılıyor ama işte kişilerin adları Türkçe olarak geçiyor ve bunu Türkmen maddesinde anlatıyor. Kaşgarlı Mahmut'un asıl amacı dediğim gibi Araplara Türkçeyi öğretmek. 9000 civarında kelime var. 11. yüzyıl için 9000 civarında kelimeden meydana gelen bir sözlük fevkalade önemli bir sözlüktür. Ama o dönemde Arap sözlükçülüğü ve gramerciliği de son derece ileridir. Kaşgarlı Mahmut onları da biliyor. Neden Arap sözlükçülük ve gramerciliği ileri? Kur'an'dan dolayı. Yani Kur'an'ı anlamak için daha 8. 9. yüzyıldan itibaren Arapça'da çok önemli bir gramer ve sözlük geleneği oluşmuş. Okulları, ekolleri oluşmuş. Bunları da biliyor. Ama kendine has Çünkü Türkçe tam Arapçaya uymuyor. Arap sözlükleri vezinlere göre yazılıyor. Türkçe ona uymuyor ama kendine has bir yöntem bulup Arapların da kelimeleri rahatça bulabileceği o yöntemle kelimeleri sıralıyor.
Hocam bu da sanki mucize gibi bir şey çünkü yapıları bakımından da iki dilin birbiriyle alakası yok.
Hiç alakası yok. Yani Türkçe kelimeleri Arapçanın o vezinlerine, bablarına sokmak için bayağı gayret sarf etmiş. Tabii şimdi biz yeni yayınlarda, modern yayınlarda onu bugünkü alfabe sıramıza sokuyoruz. Ama aslında o Arap sözlükçülük geleneğindeki alfabe sırası farklı. Daha doğrusu alfabe sırası da değil. İşte o vezinlere göre yapılan sıra. Vezinlerin kendi içinde ancak Arap alfabesi sırası var. Ona göre sıralamış. Ama önemli olan burada Kaşgarlı Mahmud'un çok açık, fazla bilgiler vermesi bize. O zamanki Türk dünyası. O zamanki Türk dünyasını anlatıyor. Bakın Kaşgarlı Mahmud, dün bir kere burada Türk kelimesini kullanması çok önemli. Yani Türkler 20 boydur diyor. Ta eserinin başında çünkü bir mukaddime, bir giriş kısmı var. Giriş kısmı var. Burada Türk lehçelerinin birbirinden farklarını anlatıyor. Türklerin nereye yerleştiklerini anlatıyor. O meşhur haritası var burada. Efendim Türklerin yayıldığı alanları ve komşularını gösteren belki ilk dünya haritalarından biri. Türkler 20 boydur diyor. Karadeniz'in kuzeyinden başlıyor. Efendim Suvarlar, efendim Oğuzlar, Kıpçaklar. Ta Çin işlerine kadar, bugünkü Moğolistan işlerine kadar 20 boy sayıyor. İki manada kullanıyor Türk kelimesini. Bir geniş mana, Türkler 20 boydur derken geniş manada kullanıyor. Ama dar manada kullandığı zaman sadece Kaşgar ve civarında o zamanın ölçünlü, standart Türkçesini kullananları kastediyor. O zaman Türkler böyle söyler, Oğuzlar böyle söyler diyor. Türkler böyle söyler, Oğuzlar böyle söyler dediği zaman zannetmeyin ki Oğuzları dışlıyor, dışlamıyor. Orada Türk'ü dar manada kullanıyor. Dışlamadığı nereden biliyoruz? Çünkü en başta zaten Türkler 20 boydur derken efendim Oğuzları da onun içinde sayıyor. Yani böyle bugün de hani bazen sorun oluyor ya Türkiye falan diyorlar. Türkiye demeye lüzum yok. Bugün bizim dilimizde de Türk kelimesi dar ve geniş olmak üzere iki anlamda. Dar anlamda Türkiye'dekiler ve Osmanlı'dan kalan Balkan Türkleri, Kıbrıs, Irak vesaire. Bu dar anlamda Türk ama geniş anlamda bütün Türk dünyası. Kaşgarlı Mahmud'da da öyleydi. Bir dar anlam Kaşgar ve civarında ölçünlü Türkçeyi kullananlar, bir de geniş anlamda efendim Oğuzları, Kıpçakları, Arguları, o zamanki bütün boyları içine alan. Şimdi Kaşgarlı Mahmud ilk ağız bilimcisi. Diyalektoloji diyoruz. İlk defa efendim Türkçenin çeşitli lehçeleri hakkında bize bilgi veren. İşte Oğuzlar böyle der dediği zaman Oğuz lehçesi hakkında bilgi veriyor. Yani bunlar Bugday der, bunlar Budgay der diyor mesela. Efendim böyle lehçe farklarını bize anlatıyor. İşte genel Türkçe'de teve denir ama Oğuzlar deve der.
Şu
coğrafyadakiler deve der şeklinde. Yani ilk defa bugün diyalektoloji dediğimiz lehçeler bilimi, ağızlar biliminin de ilk şeyi. Birçok şeyde ilk Kaşgarlı Mahmud.
Evet hocam. Hocam nefeslenelim, devam edelim. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz sohbetimize Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasun hocamızla. Hocam siz kendi yaşantınızdan da yola çıkarak Divan-ı Lügat-ı Türk'le Kaşgarlı Mahmud'la ne zaman tanıştınız? Lisans düzeyinde mi tanıştınız, daha öncesinde mi? Şimdi bizim gençlerimiz, çocuklarımız hangi dönemde hiç değilse şöyle bir görmeliler, bir göz atabilmeliler?
Aslında lise yıllarında demin bahsettiğimiz Alper Tonga Sagusu'yla tanıştık. Ama orada tabii Kaşgarlı Mahmut Divan Lugat Türk isimleri geçmiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam aslında geçmesi gerekir. Yani lise yıllarında Alper Tonga Sagusu verilirken, ki verilmeye devam ediyor zannediyorum, mutlaka da evet, verilmeli. O bizim ilk ağıtlarımızdan. O verilirken bu eser, bu şiirin Divan Lugat Türk'te olduğu, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış bulunan, bu eserde bulunduğu da mutlaka söylenmeli. Ve en geç lise çağlarında çocuklarımız kitabın adını ve yazarının adını tanımalı. Şimdi Batı ülkelerinde mesela en karmaşık eserler, diyelim ki Shakespeare'in eserleri İngiltere'de ilkokuldan itibaren çocuklar tanır ama orijinal biçimiyle vermezler. Sadece içinde diyelim ki Shakespeare'in geçtiği anekdotlar anlatırlar. Şimdi Divan Lugat Türk'ün içinde anekdot olacak şeyler var. Böyle fıkra gibi mesela bir ticaretle ilgili bir şiir var. Dolandırılmış filan.
Buna böyle güzel örnekler.
Yani çocuklara hitap edecek. Böyle birkaç örnekle. Oğuz damgaları var, renkli. Konabilir renkli olarak Oğuz damgaları. Biz zaten Oğuz Türkleriyiz işte 24 boydur filan diye. Aslında ilkokuldan itibaren bu tarzda verilebilir. Lisede Divan Lugat Türk'teki birkaç atasözü ve Alper Tonga Sagusu'yla verilmeye devam edilir. Tabii ki ben bu alanda çalıştığım için, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuduğum için lisans seviyesinde Divan Lugat Türk'le doğrudan doğruya ve geniş şekilde karşılaştım. Ama ondan sonra Kaşgarlı Mahmut beni bırakmadı. Neticede şu anda vefat etmiş Ziyad Akkoyunlu arkadaşımla birlikte Divan Lugat Türk'ün en son yayınını yaptık. Türk Dil Kurumu'nda yayımlandı. Yani o noktaya kadar geldim ama çocuklarımıza dediğim şekilde ilkokuldan itibaren başlayabiliriz.
Hocam ben bunu biraz da kendi yaşantımdan çıkarak sordum size. Hı. Alper Tonga Sagusu'nu lisedeyken öğrenmiştim. Fakültede sizin öğrencinizken siz tanıttınız Divan-ı Lügat-ı Türk'ü ve siz sevdirdiniz. O anlamda sordum biraz
evet,
da.
Evet tabii fakültede aslında şimdi Türk dili dersleri var. Zorunlu Türk dili derslerinde bütün fakültelerde. Her bölümde bunlar öğretilebilir. Aslında her Türk aydınının, yani bana Türk diyorlar, bize Türk diyorlar diye düşünen her insanın Köktürk anıtlarına ve Divan-ı Lugat Türk'e eğilmesi lazım. Yani burada açıkça bakın bu eserin adında Türk var. Ne demek Divan-ı Lugat-ı Türk? Türk lehçelerinin divanı demek. Türk lehçelerinin divanı. O lugat kelimesi lehçeler anlamına geliyor. Diller anlamına da gelir ama burada lehçeler anlamına.
Sözlük olarak.
Evet, sözlük. Divan da zaten toplayan demek. Yani Türk lehçelerini toplayan eser demek. Şimdi Türk'ü bu kadar anlatan efendim Türk dilinin ilk sözlüğü her Türk aydınının bence en az böyle 5 dakika 10 dakika üzerinde konuşabilecek bilgiye sahip olması lazım. Yani kendimize Türk aydını diyeceksek efendim Köktürk anıtları hakkında, Divan-ı Lugat Türk hakkında, Oğuzname, Oğuz Kağan Destanı hakkında, Dede Korkut hakkında efendim 5-10 dakika konuşabilmemiz lazım. Bazen bir eser, çok önemli bir eser, bir topluluğu bir millet yapmaya yeter. Yani her şey kaybolsa Shakespeare varsa İngiliz milleti var demektir. Shakespeare tek başına İngilizleri İngiliz yapmaya yeter. Goethe tek başına Almanlara Alman yapmaya yeter. Bizim böyle birkaç önemli eserimiz var. Yani Dede Korkut kitabı, Divan-ı Lugat Türk Köktürk anıtları.
Belki bunlar, şecere evet, var değil mi?
Evet, terakime tabii orada. Şecere-i terakime bunlar. Aslında tabii biz burada biraz konu dışına çıkıp eğitime girersem.
Evet hocam.
Yani 100 adet, 150 adet yazarı, şairi öğretmeye kalkışacağımıza ortaokul ve liselerde şöyle güzel bir seçme yapıp 20-30 adedini seçip olmazsa olmaz deyip bunları daha geniş öğretmek.
Kavratmak.
Çünkü 150 öğretmek ve kavratmak. Çünkü 150 şairi yazarı öğretmeye kalkınca hiçbirini öğretemiyorsunuz. Her birinden yani ruhuna giremiyorsunuz. Her birinden efendim birkaç satır, bir şiir olmuyor. Demin anlattığım gibi yani Shakespeare ilkokuldan başlayıp sonra liseyi bitirinceye kadar yani bir İngiliz filolojisinden arkadaşıma sordum. Liseyi bitirinceye kadar her İngiliz Shakespeare'i artık kendi dilinden anlayacak hale gelir ve her İngiliz, liseyi bitirmiş her İngiliz Shakespeare'in eserlerini mutlaka okumuştur. Tiyatroda da eser mutlaka efendim izlemiştir.
Hocam Ruslar için de Pushkin aynısı.
Pushkin aynı şey, evet. Efendim. Dolayısıyla Türkçe'de Divan Lugat Türk böyle eserlerden birisi. Evet. Yani ilk şiirlerimiz orada, ilk atasözlerimiz orada. Er atın kuş kanatın. İlk atasözlerimizden birisi. Er atıyla kuş kanadıyla. Er atın kuş kanadı. Bunu belki de kanat kelimesi için örnek verdi. Belki de at kelimesi için örnek verdi. Ama işte bunun gibi işte insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında. Bunlar atasözde. 300 civarında Divan-ı Lugat Türk'te. Yani ilk oyunlarımız orada, yemeklerimiz orada, bazı adetlerimiz orada. Onları güzel güzel anlatıyor.
Hocam ansiklopedik sözlük olduğunu ifade buyurdunuz programımızın başında. Türk maddesine ilişkin ne yazmış?
Türk maddesi. Bir mukaddimede, girişte Türkler hakkında bilgi veriyor. Yüce Allah diyor, devlet burçlarını Türklerin üzerinde döndürdü diyor giriş kısmında. Yüce ki o zaman için doğru o, yani bir şey söylemiyor. Tekrar hatırlayalım hangi tarihte yazıldığını. 1072, 1071'de ne oldu? Malazgirt Savaşı oldu. Malazgirt Savaşı ne demek? Dünyanın, o zamanki dünyanın iki büyük gücünün savaşı demek. Biri Bizans, biri Selçuklular, yani Selçuklu Oğuz Türkleri. Savaşı biz kazandığımıza göre dünyanın bir numaralı gücü olduk. Dolayısıyla efendim Yüce Allah efendim devlet burçlarını Türklerin üzerinde döndürdü derken bir boş söz söylemiyor. Yani hocam, peki, o zamanki dünyanın gerçeğini söylüyor.
Hocam bir kez daha özür dilerim, araya gireceğim. Peki az önce ifade buyurduğunuz yaklaşımın kök tengriden kutup olmak yaklaşımıyla alakası olabilir mi?
Gayet tabii, yani kök Tengri'den kut almış kabul ediyor Türkler kendilerini, Kağanlarını.
Kaşgarlı'da da bu, evet hocam.
Evet, Kaşgarlı'da şimdi Türk maddesini ben söyleyeyim
Buyurunuz
size.
Hocam.
Yani ben onu kaydettim, anlatabilirdim de ama tam metinden
Buyurunuz
okumak
hocam.
İstiyorum.
Buyurunuz.
Türk maddesinde diyor ki, tabii pek çok böyle Türk boyuyla ilgili bunlar hepsi madde başı olmuş. Türk maddesinde diyor ki, Nuh'un oğlunun adı. Pek çok İslam kaynağında aslında Nuh'un torunu kabul edilir. Nuh'un oğlu Yafes, Yafes'in oğlu Türk.
Evet.
Bazılarında da böyle Nuh'un oğlunun adı. Nuh'un oğlu Türk'ün oğullarına Yüce Allah tarafından verilmiş bir isimdir. Biraz atlıyorum. Biz daha önce Türk'ün Allah tarafından verilmiş bir isim olduğunu söylemiştik. Bize Şeyh, İmam ve Zahid Hüseyin bin Halef el-Kaşgari, şimdi hadislerde biliyorsunuz, efendim onu kim rivayet etmişse geriye doğru peygambere kadar silsile götürülür. Şimdi götürüyorsun. Hüseyin bin Halef el-Kaşgari haber verdi ve kendisine de İbnül Garkî'nin haber verdiğini söyledi. Ona da ahir zaman hakkında yazdığı kitabında İbni Ebit Dünya diye tanınan Şeyh Ebu Bekr el-Mugit el-Cercerani Allah'ın elçisine isnat ederek anlatmış. Yani peygamberimize kadar gidiyor. Efendim diyor ki, peygamber dedi ki, arkasından Allah diyor ki, bunun anlamı şu, bu kutsi hadis. Kutsi hadis. Eğer peygamberin ağzından çıkıyorsa söz ama anlam Allah'a aitse kutsi hadis. Şimdi kutsi hadisi tırnak içine aldık. Naklediyorum. Benim bir ordum vardır diyor Allah. Benim bir ordum vardır. Onlara Türk diye ad verdim ve onları doğuya yerleştirdim. Bir kavme kızdığım zaman onları, yani Türkleri onlara musallat ederim. Avrupalılar niye Tanrı'nın kırbacı diyorlar Atilla'ya, değil mi? Kızdığım zaman onlar, bakın o 5. yüzyıl, bu 11. yüzyıl, aynı anlayış. Şimdi böyle bir kutsi hadis bize aktarıyor Kaşgarlı Mahmut. Bu diyor, hadisi naklettikten sonra, bu diğer bütün insanlara karşı onlar için, yani Türkler için bir üstünlüktür. Yani Allah. Çünkü onların adını bizzat Allah vermiştir. Onları en yüce ve yeryüzünde havası en güzel yere yerleştirmiş, onları kendi ordusu olarak adlandırmıştır. Bunun yanında, şimdi Türk'ün niteliklerini sayacak, bakın bakalım bu niteliklerden ne kadarı bugün kimlerde var?
Dinleyelim hocam.
Efendim, evet. Türklerin o zamanki vasıflarını. Bunun yanında onlar, yani Türkler, güzellik. Türkler güzelmiş. Güzellik, tatlılık, aydın yüzlülük. Öyle abuz çehreli değilmiş demek ki Türkler, öyle somurtkan çehreli değilmiş. Aydın yüzlülük, edep, yaşlılara hürmet ve riayet, ahde vefa, sözünde durmak. Var mı bugün, ne kadarı var bilmiyorum. Efendim, alçak gönüllülük, yiğitlik ve daha sayılamayacak birçok meziyeti hak etmişlerdir. Bu Divan-ı Lugat-ı Türk'ün çok güzel yazmasını da Kültür Bakanlığı bastı tıpkı basım halinde. O yazmanın 176-177. Sayfalarında bunlar anlatılıyor. Dil Kurumu'nda yayımladığımız tercümede de bunları o tercümeden okuyabilirler.
Kaynak sıkıntısı yok hocam,
evet,
yani.
Evet.
Hocam şimdi buradan bir başka konuya sizin özellikle çok çalıştığınız, çok emek verdiğiniz Göktürk yazıtlarımızla, Köktürk yazıtlarımızla Divan-ı Lugat-ı Türk'ü karşılaştırdığınızda, mukayese ettiğinizde hem muhteva, hem şekil olarak, hem kullanılan dil olarak, Türkçe olarak neler tespit ettiniz?
Dil olarak aynı aşağı yukarı. Aşağı yukarı aynı. Çok az fark var. Yani ses farkı, efendim, çok az fark var. Diyelim ki Köktürk anıtlarında kelime ortasında ve kelime sonunda B olan sesler Divan-ı Lugat-ı Türk'te V olmuş artık. Yani eb ise ev, efendim, yabız ise yavuz. Yabız ise Yavuz.
Hocam Türk Dili ve Tarihi kitabının
Türk Dili ve Tarihi kitabında bunlar var. Pek çok başkalarının araştırmalarında da bunlar var.
Kaldı ki
son zamanlarda Köktürk anıtlarındaki B harfini de buralarda V okuyanlar var. V okuyanlar var. Ben o görüşte değilim ama mesela en belli başlı ses ayrılığı bu. Bunun dışında hemen hemen sesçe hiçbir farklılık yok. Bir iki çekim ekinde farklılık. Mesela gelecek zaman farklı. Onun dışında hemen hemen hiç fark yok. Yani Köktürk anıtlarında kelür, yani gelir, bugünkü gelir. Kelür, Divan-ı Lugat-ı Türk'te de kelür. Köktürk anıtlarında barır, Divan-ı Lugat-ı Türk'te de barır. Köktürk anıtlarında keçti, Divan-ı Lugat-ı Türk'te de keçti. Yani gördüğünüz gibi hemen hemen hiç fark yok. Ama Köktürk anıtları belli bir konuda yazılmış, yani devlet yönetimi ve yaptıklarını anlatıyor.
Sanki siyasetname gibi,
evet,
hocam.
Siyasetname değil, daha çok bir tarih gibi.
Tarih gibi.
Yani
evet,
kendi
hocam
yaptıklarını anlatıyor Bilge Kağan ve Tun Yukuk. Efendim, dolayısıyla belli konuda devlet yönetimi ve yaptıkları konusunda hacmi de son derece sınırlı. Yani küçük boy kitaplarda 30-35 sayfa. Buna karşılık Divan-ı Lugat-ı Türk belli bir konuda değil. Dilin bütün kelimelerini vermeyi hedeflemiş ki 9000 civarında kelime. Büyük bir eser. Dolayısıyla kelime kadrosu bakımından karşılaştırdığınız zaman tabii arada büyük fark var. Öbüründe birbirinden farklı kelimeler 800-900 civarında Köktürk anıtlarında. Çünkü dediğim gibi küçük bir eser ve belli konular üstelik. Yani neler yaptığını anlatırken yemeklerden bahsetmeyecek. Gayet tabii ki oyunlardan bahsediyor. Evet. Ama Divan-ı Lugat-ı Türk bir sözlük.
Bu da var.
Yemekleri de alıyor, oyunları da alıyor, insan vücudunun bütün organlarını da alıyor. Efendim, bütün fiilleri de alıyor. Her ikisinin ortak yönlerinden biri Türkiye yapılan vurgu. Türk kelimesini biraz önce okudum. Hem girişte var, hem Türk kelimesinde var. Türkiye yapılan vurgu, Türk kavramına yapılan vurgu. Köktürk anıtları 3 büyük anıt. Költigin, Bilge Kağan ve Tun Yukuk anıtlarında 76 defa Türk kelimesi geçiyor. Yani 30-35 sayfalık kitap, dediğim gibi küçük boy, 76 defa. Onlar kendilerinden Türk diye bahsediyorlar. Biz bugün efendim Türk var mı yok mu diye bugün tartışmaya kalkışıyoruz. Onlar kendilerine Türk diyorlar. O Türk kelimesi o zamandan beri 8. yüzyıl anıtların dikilişi. 8. yüzyıl. Yalnız onlar demiyor ki. Onlardan bahseden Çinliler de onlardan Türk diye bahsediyor. Onlardan bahseden Bizans kaynakları da Türk diye bahsediyor. Geliyoruz, birkaç asır geçiyoruz. Bütün Arap kaynakları, Arapça, Farsça kaynaklar bizden Türk. Şehname belki de yüzlerce defa Hakan'ı Türk, Hakan'ı Türk, Türk Hakan'ı diye bizlerden bahsediyor. Kaşgarlı Mahmud'a geliyoruz. Yazdığı kitabın adı efendim Türk Lehçelerinin Divanı. Hala da Türk var mı yok mu? Osmanlı'da yok mu zannediyorsunuz? Osmanlı'da da defalarca Türk kelimesi geçiyor. Mesela Aşık Paşazade tarihi. Son zamanlarda hiç olmazsa bilim adamlarımız biraz. İlk Osmanlı tarihlerinden biri. 60 defa geçiyor.
Ve önemli bir tarih kitabı Aşık Paşa, hocam.
Tabii Osmanlı'nın ilk dönemi için ana kaynak. Bunu da ilmi olarak Nihal Atsız daha 1949 yılında yayımladı. Allah'tan arkasında özel isimlerinin indeksi var. Yani ben tek tek saymadım. Özel
evet,
isimlerinin
hocam
dizini var. Orada 60 defa Türk kelimesi geçiyor. Kardeşim, Osmanlı da kendisine Türk diyor. Osmanlı da kendisine Türk diyor. Ondan sonraki tarihlerde belki biraz daha az geçiyor ama Türk, hiçbir zaman Türk kelimesi bize Türk denilmekten vazgeçilmedi. Yabancılar hep bizden Türk diye bahsediyor. Biz de kendi. Şimdi şunu söyleyeyim size. Şair tezkireleri. Şair tezkireleri, yani Osmanlı döneminde şiir yazanların bir nevi bütün hepsini bir araya toplayan, biyografilerini kısaca veren kitaplar. 15. yüzyıldan beri böyle şair tezkireleri var. 15. yüzyılda, 16. yüzyılda kaç adet şair, bildiğiniz divan şairlerini toplamış. Hepsi de diyor ki biz Türkçe yazan şairleri topladık, Türkçe yazan şairleri topladık diyor. Bizim Osmanlıca dediğimiz dile, yani Türkçe, Türkçe diyorlar. Evet. Türkçe diyorlar, Türkçe. Ama diyelim ki zebanı Türk ile diyor, yani Türk dili manasında, ama neticede Türk diyor. Zebanı Türk ile yazan şairleri topladık. Bütün şair tezkireleri, efendim Ali Şir Nevai Türkçe için özel kitap yazmış. Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran kitap yazmış. Yani bütün tarih içinde Türk toplasanız belki yüz binlerce defa geçiyor. Gerek kendimiz tarafından gerek yabancılar tarafından bize Türk deniyor. Biz hala Türk, Türk diye soru işaretleri. Bu aslında ne biliyor musunuz? Demin bahsettiğimiz ilk ve orta öğretimdeki eksiklikten. Ayrıca yani bir takım ideolojik kelimeleri kullanmaya hiç gerek yok. Bütün toplumlarda, her toplum, efendim liseyi bitirinceye kadar o toplumun ferdini o toplumun malı haline getirecek kültürü ilk ve orta öğretimde verir.
Bu zorunluluk hocam zaten.
Bu zorunluluktur. Evet. Ha, bunun adına milliyetçilik demezler, şu demezler, bu demezler.
Gerek yok zaten.
Gerek yok, gerek yok ama zaten kendi yüksek kültürünü liseyi bitirinceye kadar öğrenirse bir Fransız, o artık Fransız. Sonra ben Fransız mıyım, şu muyum, bu muyum demiyor hiçbir Fransız. Sosyalist de olsa, liberalist de olsa.
Yani ne olur,
şimdi evet bizim Divan-ı Lugat Türk gibi bir eserimiz varken ve buna benzer daha ne kadar eserimiz varken biz böyle şüphelere düşüyoruz. Bunun hiçbir anlamı yok.
Hocam zamanımız daralıyor. Son bir sorum olacak size. Bu soruyu kendim için soruyorum çünkü çok merak ettim. Köktürk yazıtlarımızla Divan-ı Lügat-ı Türk'ü karşılaştırdığımızda ödünçlemeler anlamında ne tür tespitleriniz var?
Köktürk yazıtlarında birkaç Çince ve birkaç Soğudakça kelime dışında hiç alıntı kelime yok, ödünç kelime yok.
Evet hocam.
Soğudak dediğimiz o zamanki bir İrani kavim, ta oralara kadar gitmiş. Birkaç tane Soğudak kelimesi var, birkaç tane Çince. General tabii, Çin generalinden bahsedecek. Tabii onu Çincesini söylüyor. Daha doğrusu Çince'nin o zamanki Türkçe'ye göre, söylenişine göre birkaç kelime. Yani 800 kelime içinde belki 5 belki 6 alıntı kelime var. Kunçuy kelimesi mesela, prenses işte şeydeki Çinlilerde. Divan-ı Lugat Türk ise özellikle Arapça Farsça kelimeleri koymuyor. Çünkü Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılan bir sözlükte Arapça kelimeleri koymaya lüzum yok. O dönemde Türkçede Arapça Farsça kelimeler vardı, girmişti. Yani Divan-ı Lugat Türk'ün yazıldığı
Selçuklu dönemindeyiz tabii hocam.
1070. Bunu nereden biliyoruz? Aynı tarihlerde yazılmış olan Kutadgu Bilig'den biliyoruz.
1069 tabii hocam, aynı tarih.
1069 evet. Kutadgu Bilig'de Arapça kelimeler de var, Farsça kelimeler evet. var. Din kelimesi, devlet kelimesi, daha başka kelimeler var. 200'den fazla kelime, ama çok büyük eser o da yani. Onun da 3000 civarında kelime kadrosu. Divan-ı Lugat Türk yazılış amacına uygun olarak koymamış. Araplara Türkçeyi öğretmek istediği için Arapça kelimeleri, herhalde Farsçaları da bilirler diye düşün. Onları koymamış. Dolayısıyla Kaşgarlı Mahmut köken olarak Türkçe olduğunu düşündüğü kelimeleri koymuş sadece 9000 evet. civarında. Ama bunların içinde Farsçadan ve Çince'den geçmiş kelimeler de var az sayıda.
Bu da doğal.
Doğal ve onları da söylüyor. Bu Çince'den gelmiş. Bir Çin kumaşı diyor. Evet. Tabii ki onun Çince'den gelecek. Yani.
Hocam evet. Son 30 saniyemiz tekrar toparlamanızı rica edeceğim. Gençlerimizin mutlaka, ailelerin, velilerin mutlaka bu büyük başyapıtı evlerinde bulundurmaları galiba gerekiyor.
Şimdi bunun tıpkı basımı Arapça olmakla beraber, efendim aileler çocuklarına armağan edebilirler. Çok da güzel basılmış Kültür Bakanlığı tarafından tıpkı basımı. Ben düğünlerde efendim yeni gelin güveye bu kitabın verilmesin. Bunun, Köktürk Anıtlarının ve Dede Korkut'un bu üç eserden birini veya üçünü birden armağan etmeli. Her ailede adeta bir ata yadigarı diye bulunmalı. Türkler eskiden böyle ata yadigarlarına çok önem verirlermiş.
Buna devam
babadan kalma, dededen kalma diye. Ama artık modern bir toplum olarak babadan dededen kalma diye böyle eserleri çocuklarımıza vermemiz evet, lazım. Evet, ama tıpkı basımı yetmez. Tabii onun Türkçe'ye çevrilmiş biçimi var. O Türkçe'ye çevrilmişini alıp zaman zaman onu okumalı herkes.
Hocaların hocası, benim de hocam, değerli hocam Profesör Doktor Sayın Ahmet Bican Ercilasun. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun, eksik olmayınız.
Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da bitirdik programımızı. Önümüzdeki hafta yine birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.